Ayrım 4, sayfa 25. Komiser cesede yaklaştı, eğildi, yüz hatlarını inceledi. Oldukça güzel ve genç bir yüz, gözleri kapalıydı. En önemlisi yüzünde en ufak bir yara, en küçük bir iz yoktu. Yüzüne kimse dokunmadı mı? Kimse komiserim. Gözleri kapalı mıydı? Barnes başıyla onayladı. Nemans baş ve işaret parmaklarıyla göz kapaklarını usulca araladı. İşte o zaman inanılmaz bir şey gerçekleşti. Maktul'ün sağ gözünden ağır ve duru bir damla yaş aktı. Başkomiser iğrenip irkildi. Yüzü ağlıyordu. Nemans gözlerini diğerlerine dikti. Hiçbiri bu korkunç ayrıntıyı görmemişti. Soğukkanlılığını koruyup yeniden başladı. Gördükleri deli olmadığının bir kanıtıydı ama asıl önemlisi bu cinayet bir aynasızın meslek hayatı boyunca en çok korkacağı ya da en çok arzulayacağı cinayetlerdendi. Doğruldu, sert bir hareketle cesedin üzerine örttü, sorgu hakimine dönüp mırıldandı. Bize soruşturmayı anlatın. Bernard Terpentes dikildi. Beyler, bu dosya çok zor ve alışılmadık olacağının farkında mısınız? Bu nedenle savcı ile birlikte Grenoble cinayet masası ve jandarma ile ortak çalışma kararı aldık. Aynı zamanda da Paris'ten şimdi burada aramızda bulunan başkomiser Pierre Niemans'ı da çağırttım. Kuşkusuz adını daha önce duydunuz. Komiser şu sırada Paris'te BRP'nin yani fuhuşla mücadele biriminin yöneticileri arasında. Şimdilik cinayetin nedeniyle ilgili hiçbir bilgimiz yok. Belki de cinsel amaçlı bir cinayetle karşı karşıyayız. Tabii manyakça işlenmiş bir cinayetle. Bay Niemans'ın tecrübelerinden çok yararlanacağız. Bu yüzden Bay Niemans'ın bu operasyonu yönetmesini öneriyorum. Bernes öneriyi başıyla onayladı. Vermont onu taklit etti ama onun kadar istekli olmadığı açıktı. Joyce Noe'ya gelince Grenoble'lu polis konuşmayı tercih etti. Benim için bir sorun yok tabii ama cinayet masasındaki arkadaşlarıma gelince... Ben onları anlatırım diye sözünü kesti Terpentes. Niemans'a döndü. Başkomiserim, sizi dinliyoruz. Tiyatrovari bu sahne Niemans'ı rahatsız etmeye başlamıştı. Dışarıda olmayı, soruşturmaya başlamayı, özellikle yalnız kalmayı istiyordu. Hem de çok. Yüzbaşı Bernes diye sordu. Kaç adamınız var? 8, hayır özür dilerim 9. Tanıklar sorgulamaya, iz bulmaya, yol kesmeye alışkın kişiler mi? Bakın bunların her gün yaptığınız işlerden olmadığını. Ya siz yüzbaşı Vermont, sizin kaç adamınız var? Jandarma yüzbaşısının sesi bir saygı salvosu gibi çakladı. 20, deneyimli adamlar cesedin bulunduğu yerin çevresindeki bölgeye elekten geçirip çok iyi. Bana kalırsa nehre giden yolların yakınında oturan herkesi sorguya çeksinler, bütün benzin istasyonlarına, garlara, otobüs duraklarına, yakınlardaki evlere gitsinler. Genç Kallois'in uzun gezileri sırasında sığınaklarda geceliyormuş. Bu sığınakları bulup içlerini arayın. Belki de Maktul bu sığınaklardan birindeyken katille karşılaştı. Nemans Barnes'a döndü. Yüzbaşı tüm bölgede bilgi toplamanızı istiyorum. Akşam olmadan bölgedeki tüm serserilerin, aylakların, hırsızların listesini görmek istiyorum. Bir de 300 kilometrelik bir daire içinde son dönemde hapisten kimlerin çıktığını araştırın. Araba hırsızlıklarını, tüm hırsızlıkları, tüm otelleri, restoranları ziyaret etmeniz gerekecek. Sorgularınızı faksla gönderin. En küçük bir ayrıntıdan, en ufak bir kuşkulu hareketten, dikkat çeken bir yabancıdan haberim olmalı. Bir de burada, Guernon'da son 20 yıldan beri yaşanan, uzaktan ya da yakından bu cinayeti andıran bütün olayların listesini hazırlayın. Bernes tüm istenenleri blok notuna yazdı. Niemans, Joyce Noe'ya döndü. Genel istihbaratla temasa geç, bu bölgedeki bütün tarikatların, büyücülerin ve benzeri zırtapozların listesini iste. Joanne subaşını salladı. Terpentas da sanki kafasındaki fikirler söyleniyormuş gibi başını sallayarak onaylıyordu duyduklarını. İşte otopsi sonucunu beklerken sizleri meşgul edecek şeyler de dinleyemez. Bu konuda kesin sessizliğe uymak zorunda olduğumuzu hatırlatmam gereksiz tabii. Yerel basında tek bir kelime bile yok. Kimseye. Üniversite tıp merkezinin avlusunda birbirlerinden ayrıldılar. Sabah pususunun ayazında ayrı ayrı yönlere hızlı adımlarla yürümeye koyuldular. Omuzları çökük, tek bir kelime etmeden, birbirlerine bakmadan en az 200 yıl önce yapılmış olması gereken yüksek binaların gölgesinde otomobillerine bindiler. Av başlıyordu. Dördüncü kısım. Pierre Niemans ve Eric Joyceau zaman geçmeden kentin girişindeki üniversitenin yolunu tuttular. Başkomiser arkadaşına merkezi binadaki kütüphanede beklemesini söyledi. Kendisi de bu arada 100 metre ötede yönetim binasının en üst katındaki rektörle görüşecekti. Niemans, 70'li yılların modasına uygun olarak yapılan, daha sonra yeniden elden geçirilen yüksek tavanlı, her duvarı ayrı bir pastel renge boyanmış büyük binaya girdi. Üst katta bir sekreter ile küçük masasının bulunduğu ufak bekleme odasına girdi. Kendisini tanıtıp Vincent Luce ile görüşmek istediğini belirtti. Birkaç dakikalık bekleme süresince kayak pistlerinin ya da şiddetli çağlayanların kenarında kupalarının ya da madalyalarını gösteren muzaffer öğrencilerin fotoğraflarının yer aldığı duvara baktı. Birkaç dakika sonra rektörün karşısında ayakta duruyordu. Kıvırcık saçlı, hayvan burunlu, beyaz tenli bir adamdı rektör. Vincent Luce'un yüzü Afrikalı bir zenci ile kansızlık çeken birinin garip bir karışımıydı sanki. Yağmur loşluğunda kendilerine nasılsa birer yol bulup odaya giren ışınlar ışık üzmeleri halindeydi. Rektör komiserin oturmasını söyledi, asabice bileklerini ovuşturmaya başladı. "Evet," dedi kuru bir sesle. "Evet ne?" "Bir şey bulabildiniz mi?" Niemans bacaklarını uzattı. "Daha yeni geldim sayın rektör. İzin verin de çevremi biraz araştırayım. Siz en iyisi sorularıma cevap verin." Louis koltuğunda dikildi. Yazı masası koyu ahşaptan yapılmış. Üzerindeki madeni aksamlı çelik bir gezegen üzerinde çiçek saplarını andırıyordu. "Fakültede kuşku çekici olaylar oldu mu?" diye sordu Niemans sakince. "Kuşku çekici mi? Hiç olmadı." "Uyuşturucu, hırsızlık, kavga?" "Hayır." "Burada çete, tarikat falan da mı yok?" "Akılları başlarından bir karış havada gençler." "Ne demek istediğinizi anlayamadım." "Bazı oyunları ve bu oyunlardaki rolleri kastediyorum. Bilirsiniz yani, hani ritüeller, törenlerle dolu bir takım oyunlar vardır." "Hayır, burada bu dediklerinizden pek bulunmaz. Öğrencilerimizin hepsi aklı başında gençlerdir." Niemans sessiz kaldı. Rektör karşısındaki adama alaycı gözle baktı. Albatros kesilmiş saçlar, geniş omuzlar, paltonun ağırlığından görünen MR73'ün kabzası. Louis eliyle yüzünü sıvazladı. Sonra sanki kendi kendini ikna etmeye çalışıyormuşçasına söze girdi. "İstediğim tek bir şey var komiser. O da katili olabildiğince çabuk bulmanız. Okul yakında açılıyor ve..." "Bu arada kampüse gelen öğrenci oldu mu?" "Sadece birkaç yatılı öğrenci. Yukarıda merkez binanın çatı katında yerleştiriliyorlar. Bir de derslerini hazırlayan birkaç hoca var." "Adlarını verebilir misiniz?" "Ama..." tereddüt etti. "Sorun değil. Şu Remy Collins nasıl biriydi?" "Çok sessiz bir kütüphane memuruydu. Yalnız biri." "Öğrencileri sever miydi?" "Tabii tabii." "Nerede oturuyordu? Guernon'da mı?" "Burada, kampüste, eşiyle birlikte merkez binanın en üst katında, yatılı öğrencilerin katında." Remy Collins 25 yaşındaydı. Günümüzde evlenmek için oldukça genç bir yaş değil mi? Remy ve Sophie Carlois fakültenin öğrencilerindendi. Sanırım daha önce kampüs lisesinde hocaların çocuklarının devam ettiği lisede tanışmışlar. Onlar çocukluk arkadaşıydı. Niemans birden kalktı. "Tamam sayın rektör, teşekkür ederim." Komiser hemen çıktı. Odadaki korku havasına daha fazla dayanamayacaktı. Kitaplar, üniversitenin büyük kütüphanesinin yan ışıkları altında uzayıp giden sıra sıra kitap doluydu. Metal raflar kusursuz bir düzenle yerleştirilmiş kağıttan duvarları taşıyordu. Altın ya da gümüş işlemeli ciltler, hepsi de Guernon Üniversitesi'nin armasını taşıyan etiketler. Issız salonun ortasında birbirinden cam bölmelerle ayrılmış plastik masalar vardı. Niemans girdiğinde kütüphaneyi hapishanenin görüşme odalarına benzetti. Hem aydınlık, hem kapalı, hem havadar, hem de havasızdı. "Bu üniversitede hep en iyi hocalar ders verir," diye açıkladı Eric Joyceau. "Güneydoğu Fransa'nın kreması yani. Hukuk, iktisat, edebiyat, psikoloji, sosyoloji, fizik. En önemlisi de tıp. İsere bölgesinin tüm ensesi kalınları burada ders verir. Muayenelerini üniversitenin hastanesinde yapar. Hastane aslında üniversitenin eski binalarında şimdi. Tüm bina tepeden tırnağa elden geçirildi. Bölgenin yarısı tedavi için buraya gelir. Dalların hemen hepsi burada doğmuştur." Niemans kollarını kavuşturmuş, kalçasını okuma masalarından birine yaslamış, Joyce Neo'yu dinliyordu. Bilirmiş gibi konuşuyorsun. Jösnö kitaplardan birini aldı. Öğrenimimi burada tamamladım. Hukukta başlamıştım. Avukat olmak istiyordum. Ve polis mi oldun? Genç polis Neyman'sa baktı. Gözleri beyaz ışığın altında parlıyordu. Lisansa başlayacağım sırada birden sıkılmaktan korktum. O zaman Toulouse'da bir polis okuluna yazıldım. Kendi kendime polisin hareketli, tehlikeli bir meslek olduğunu düşünüyordum. İnsana sürprizler hazırlayan bir meslek. Düş kırıklığına mı uğradın? Joyce Noe kitabı yerine yerleştirdi. Tebessümü kaybolmuştu. Bugün için hayır. Özellikle bugün uğramadım. Gözlerini Neyman'sa dikti. O ceset. Böyle bir şey nasıl yapılabilir? Neyman soruyu duymamış gibi davrandı. Üniversitede hava nasıldı? Dikkati çeken özel bir şey? Yoktu. Kafaları hayatla, yaşanan çağla, benimsenmesi gereken düşüncelerle ilgili kişilerle dolu. Bir sürü burjuva çocuğu. Onların yanında da köyün çocukları, tabii bir de işçi çocukları. Onlar daha da idealistti, daha da saldırgan. Her neyse, nasıl olsa hepimizin işsizlikle randevusu vardı onun için. Tuhaf olaylar var mıydı? Küçük gruplar falan? Hayır, hiç. Aslında vardı, hatırlıyorum. Fakültede bir seçkinler grubu vardı. Üniversite hocalarının çocuklarından oluşan ayrı bir dünyaydı sanki. İşlerinde bazıları gerçekten de çok yetenekliydi. Her yıl bütün ödülleri onlar alırdı. Spor alanında bile bize pek bir şey bırakmazlardı. Nemus, Lewis'un bekleme odasında gördüğü şampiyonluk fotoğraflarını hatırladı, sordu. O öğrenciler bütün haklara sahip küçük bir topluluk muydu? Sence saçma sapan bir niyetin çevresinde toplanmış olabilirler mi? Joyce Noe bir kahkaha patlattı. Ne düşünüyorsunuz? Yoksa bir tür organize hareket olduğunu mu? Ayağa kalkıp kitap rafları boyunca yürüme sırası Neyman'staydı şimdi. Bir kütüphaneci, bir üniversite kütüphanecisi tüm bakışların merkezindedir. İdeal bir hedef yani. Ne olduğunu bilmediğimiz bir çılgınlığın peşinde bir grup öğrenci düşün. Bir kurban, bir ritüel. Kurban ararken kalesi düşünmeleri kadar normal bir şey olabilir mi? Öyleyse size anlattığım süper yetenekleri unutun. Sınavlarda herkesi geçmekle öylesine meşgullerdir ki bunun dışında bir şey düşünecek zamanları bile olmaz. Nemus kahverengi ve yaldızlı kitap dizilerinin arasına girdi. Joyce'un odada peşinden. Bir kütüphaneci aynı zamanda da ödünç kitap veren kişidir. Herkesin ne okuduğunu ne çalıştığını bilen biri. Belki de bilmemesi gereken bir şey öğrenmişti. Bunun için bir insan öldürülmez. Üstelik öğrencilerin okudukları kitaplarda da ne gibi sırlar gizlenebilir ki? Nemus birden döndü. Bilemiyorum. Entellere pek güvenmem o kadar. Bir fikriniz var mı? Bir kuşku filan. Tam tersine şimdilik her şey mümkün görünüyor. Bir kavga, bir intikam, enteller arası bir şey ya da homolar arasında ya da en basitinden dağda tesadüfen kolise rastlamış bir serseri, bir sapık. Kitapların dizildiği raflardan birine bir fiske vurdu. Görüyorsun, ön yargılı değilim. Ama işe buradan başlayacağız. Cinayetle ilgisi olabilecek kitapları gözden geçireceğiz. Nasıl bir ilgisi olan? Nemus yeniden kitap koridoruna daldı. Sonunda salonun ortasına çıktı. Salonun öte yanında kütüphane memurlarının okuma masalarına hakim bir platform üzerinde masasına doğru yürüdü. Masanın üzerinde bir bilgisayar, çekmecelerde de spiral ciltli defterler vardı. Nemus siyah ekrana parmağıyla dokundu. Bunun içinde her gün alınan, başvurulan kitapların listesi olmalı. Bu işte adli polisten birini görevlendirmeni istiyorum. Bulabildiğin en okunmuşunu, öyle biri varsa eğer, yatılı öğrencilerden de yardım iste. Kötülükten, şiddetten, işkenceden, kurban törenlerinden, dini sapkınlıklardan bahseden ne kadar kitap varsa bulmalarını istiyorum. Mesela etnoloji kitaplarını incelesinler. Böylesi eserleri sık sık kullanan öğrencilerin isimlerini çıkarsınlar. Bir de Kalois'in tezini bulsunlar. Ya ben? Sen yatılıları sorgula, teker teker, gece gündüz buradalar, üniversitenin her şeyini biliyor olmalılar. Alışkanlıklar, farklılıklar, ilginç çocuklar. Collins'ın diğerlerine nasıl göründüğünü bilmek istiyorum. Bir de Collins'ın dağdaki gezintileri hakkında bilgi toplamaya bak. Birlikte gittiği arkadaşları var mıymış? Kim onun arkadaşlıklarını biliyormuş? Bir öğren. Onunla kim dağda buluşabilirmiş? Joyce Noe başkomisere kuşkuyla baktı. Nemus yaklaştı. Şimdi daha alçak sesle konuşuyordu. Karşımızda ne var söyleyeyim. Karşımızda korkunç bir katil ile Sınırsız bir acının izlerini taşıyan soluk, büzülmüş ve ürkütücü bir ceset var. 100 kilometre öteden bile buram buram çılgınlık kokan bir şey. Şimdilik bu bizim sırrımız. Olayı çözümlememiz için birkaç saatimiz var. Sonra basın işe karışacak, baskılar artacak, duygular konuşacak. Kafanı toparla, kabusun içine dal. İçinde iyi olan ne varsa bu işe ver. Kötülüğün yüzünü ancak öyle görebiliriz. Genç polis korkmuş gibiydi. Gerçekten de birkaç saat içinde bizim... Benimle çalışmak istiyor musun, istemiyor musun diye araya girdi Nemus. Öyleyse sana bakış açımı anlatayım. Bir cinayet işlendiğinde çevredeki her şeyi bir ayna olarak görmek gerekir. Kurbanın cesedi, onu tanıyanları, cinayeti, yeri, bütün bunları, bir gerçeği, cinayetin belirli bir özelliğini yansıtır, anladın mı? Bilgisayar ekranına dokundu. Mesela şu ekran. Işığı yandığında Remy Collins'in gündelik hayatının aynası olacak. Gündelik faaliyetlerin, düşüncelerinin aynası. Bu ekranın içinde ilgimizi çekebilecek ayrıntılar, yansımalar var. Buraya dalmak gerek. Öte yanına geçmek gerek. Doğrulup kollarını açtı. Buzdan bir saraydasınız Joyce Neo. Bir yanılma labirentindeyiz. Onun için iyi bak. Her şeye bak. Çünkü bu aynaların birinde, belki de kör bir açıda katili bulacaksın. Joyce Neo'nun ağzı açık kalmıştı. Sokakların adamı olarak gereğinden fazla entelektüel buluyorum sizi. Komiser ellerini tersiyle Joyce Neo'ya göğsünü sıvazladı. Bu anlattıklarım felsefe değil Joyce Neo, tecrübe. Ya siz? Siz kimi sorgulayacaksınız? Ben mi? Ben tanığı göreceğim. Fanny Ferria'yı, bir de maktulün karısı Sophie Callio'yu. Nemans göz kırptı. Sadece kadınları Joyce Neo. İşte tecrübe dedikleri de bu.